Erkam Radyomuzun pek kıymetli dinleyenleri, bendeniz Mehmet Hadi Duran. Mihrab'ın çevresinde programımıza hoş geldiniz, sefalar getirdiniz efendim. Değerli hocamız Mustafa Akgül ile birlikteyiz yine. Hocam hoş geldiniz, sefalar
getirdiniz. Hoş bulduk efendim.
Değerli dinleyenlerimiz, malum olduğu üzere Hicri takvim itibariyle Rebiul Evvel ayını idrak ediyoruz. Ve Allah nasip ederse iki gün sonra da Efendimizin veladetini kutlayacağız İslam alemi olarak. Yüce Rabbimiz öncelikle hayırlar getirmesini milletimize ve memleketimize, bu kandilin hayırlar getirmesini temenni ediyoruz. Evet hocam.
Evet. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Emma ba'd. Mevlid sahibi ne güzel söylemiş Hadi hocam. Ol Rabi'ul evvelayin nicesi 12. gece isneyin gecesi. Rebiul evvel ayının 12. günü ki pazartesine rastlardı. Ol gece kim doğdu ol hayrul beşer. Annesi anda neler gördü neler diyor, devam ediyor. Süleyman Çelebi şu tarihte yaşamış bir Allah dostu. Bursa Ulu Cami'nin imamı. Fakat sanki Resulullah zamanında yaşamış, hatta doğum esnasında orada bulunmuş gibi olayı bize resmediyor, naklediyor, tablolaştırıyor. Efendim, onun orada olmadığı %100 kesin. Bazıları bunu aleyhinde kullanarak ya abartıyor, yalanı yazmış, uydurmuş bir şeyler. Millet de onun efendim doğruluğuna inanıyor, senelerce dinliyor diyor. Kardeşim, olaya böyle bakacağına öyle bir aşk ve muhabbete sahip idi ki Cenab-ı Allah sana sanki ona o manzarayı gösterdi. O da yazdı, çizdi, tablolaştırdı desen daha iyi değil mi?
600 senedir de okunuyor.
600 senedir okunuyor. Daha önceki bir sohbette arz ettiğimi zannediyorum. Küçük bir ülke vardı ya şu Balkanlarda. Arnavut Müslümanlar demiş ki ya hep Süleyman Çelebi'nin Türkçe Mevlidini okuyoruz. Bir de Arnavutça yazalım da biz de onu okuyalım demişler. Yazmışlar. Malumunuz Efendimizin doğum hadisesiyle ilgili ve o münasebette yazılan şeylere Mevlid diyoruz. Yazmışlar, okumuşlar. Çıkarken cemaate sormuşlar nasıl buldunuz diye. Biz kendi Mevlidimizi isteriz demişler. Kendi Mevlidimiz dediği Türkçe ve Süleyman Çelebi'nin Mevlidi. Yüzlercesi yazılmış ama kimse diğerleri onun gibi tutulmamış. Süleyman Çelebi'de bilgi var, aşk var, muhabbet var. Onun için o tutulmuş. Şimdi önümüzdeki pazar gün Efendimizin doğumunun yıl dönümü Mevlid Kandili diyoruz. Ve inşallah radyolarda, televizyonlarda programlar yapılacak, camilerde programlar yapılacak. Efendimizin doğum hadisesi Müslümanlara hatırlatılıp anılacak. Ama ondan asıl maksat nedir? Efendimiz doğdu tamam da ne getirdi? Evet. Bizim o mesajlara karşı vazifemiz nedir? Bugün insanlık ve dünya serseri mayın gibi kafasını nereye vuracağını şaşırmış. Allah Resulüne ve onun sünnetine ihtiyacı ne kadar açık görülüyor? Bu işi nasıl kapatırız da dünyaya, memleketimize, ailemize, mahallemize huzuru getiririz? Sorularına cevap aramamız lazım ki Mevlid Kandili'ni bizim tabirimizle ihya etmiş, suni tabirle kutlamış olalım.
Eyvallah.
Efendim, malumunuz bir Hadi Hocam, Nisan ayının 16'sı ile 20'si arasında ihya etmeye çalıştığımız, programlar yaptığımız Kutlu Doğum Haftası var. Bir de Rebiul Evvel ayının 12. gecesi Mevlid Kandili var. Bazı kardeşlerimiz ve gençlerin kafasına bu takılıyor. Diyorlar ki ya bir senede iki kere doğum yıl dönümü olur mu? Hadi bakın bu pazar Efendimizin doğum yıl dönümü diyoruz. Mevlid Kandili yapıyoruz. Sonra Nisan ayı geliyor. Bir de kutlu doğum. Niye? Efendimizin doğdu. Şimdi efendim orada bir kere Rebiul Evvel ayının 12. gecesi senenin bütün günlerini dolaşan bir gecedir. Kameri ay. Evet. Bundan dolayı biz onu terk etmedik. hem kadim adete, geleneğe sahip çıkalım, hem de o senenin bütün günlerini de dolaştığı için senenin her günü
bereketli
Efendimizin Mevlid Kandili olma şerefine nail olsun. Biz de onları böyle değerlendirelim diye. Kutlu doğum haftası, Efendimizin doğduğu sene Rebiülevvel ayının 12. gecesi Nisan'ın 21'ine tekabül ediyormuş. Ona denk düşüyormuş. Diyanet İşleri Başkanlığımız da dedi ki bunu biz kutlu doğumu senenin tamamında dolaştıracak olursak, bazen çok kışın ortasına gelir, bazen yazın ortasına gelir, millet dağda, bayırda, tarlada, işinde, gücünde olur. Halbuki biz insanları toplayıp onlara bir mesaj vermek istiyoruz. Devlet ricali de bu işe iştirak etsin istiyoruz. Sadece camiye gelen değil, gelmeyen de bu işe iştirak etsin istiyoruz. Bunun için sabit bir tarih koyalım dediler. İşte 14 ila 20'si arası, onun için kutlu doğum haftası olarak ihya ediliyor. Rebiülevvel ayının 12. gecesinde de Mevlid Kandili olarak ihya ediyoruz. Cenab-ı Allah hayırlara vesile eylesin. Amin. Efendim, son zamanlardaki çok tehlikeli akımlardan birinin ümmeti Muhammed'le Efendimizin sünnet-i seniyyesinin arasını açmak isteyenlerin faaliyeti olduğunu söyledik.
Evet.
Bu bizim ciğerimizin yarası. Bu nasıl başladı efendim? İşte dört mezhebin dördü de hak, istediğimizden alabiliriz. Ondan sonra mezhep imamları insan da biz insan değil miyiz? Biz de hüküm çıkarabiliriz. Ondan sonra efendim hadislerin hepsi sahih değil. Şüpheli var.
Biz doğru hadislerle amel edelim falan gibi böyle bir...
Bir o. Ondan sonra da ya kimin sahihi dedi bir hoca bir toplantıda. Kimin sahih dediğine güveneceğiz.
İtibar edeceğiz.
Ben de dedim ki o zaman kimin zayıf dediğine itibar edeceğiz. Onu niye söylemiyorsun? Ahmet diyor ki şu hadis zayıf. Mehmet diyor ki bu hadis uydurma. Ona nasıl itibar ediyoruz? Belki o da yanlış söylüyor. Belki o hadis sahih. Buradan hareketle biz zayıf dahi olsa hadis-i şeriflerin okunmasını, nakledilmesini ve onlarla ibadetin dışında amel edilmesini tavsiye ediyoruz. Evet. Kelimenin altını çiziyorum. Zayıf hadisle, ahad haberle ibadet yapılmaz. Evet. Bunun için dikkat ederseniz cenaze namazında biz ve celle senaükü söylüyoruz. Diğer namazlarda söylemiyoruz. Çünkü ve celle senaük ifadesi ahad bir kişinin rivayetiyle gelmiş. Cenaze namazında niye söylüyoruz? O namaz olmaktan çok dua mesabesinde olduğu için. Şimdi zayıf hadisle vaaz-ı nasihat edilir, insanlara telkinlerde bulunulur, bana yardımcı olun, teberrüken dediğimiz Efendimizin şefaatine nail olmak için okunur, nakledilir, ibadet onunla yapılmaz. Biz onun için illa her zayıf olanı da uydurma görmeyeceğiz. Sünnet-i seniyeye ittiba etmeyi, bağlanmayı, Efendimizin hadis-i şerifleri olmaksızın İslam'ı anlamanın mümkün olmadığını bu mevlid kandillerinde millete anlatmamız lazım.
Kesinlikle.
Malumunuz 5 tane kandil var. Bir kısmı kandillerin de manasını bilmeden birbirine karıştırıyorlar da. Hepsinde mevlid okunur ama hepsi mevlid kandili değil.
Evet.
Sadece bu pazarki mevlid kandilidir. Diğerlerinde de mevlid okunur ama o mübarek geceyi ihya etmek manasında okunur. Regaib kandilinde diyorum ki insanlar bugün nelere rağbet ediyorlar, halbuki nelere rağbet etmeleri gerekir. Bunu anlatabilsek regaib kandili hedefine ulaşacak. Berat kandili gerçek kurtuluşun nerede olduğunu anlatabilsek. Bir hayale salah, hayale felah. Anlatabilsek işte Berat Kandili hedefini bulmuş olacak. Miraç Kandili uzayın da peygamberi Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'dir. İlk uzay yolculuğunu da yapan odur. Allah her yerde hazır nazırdır ama peygamberini semaların ötesinde kabul etmiştir. Bu bir mucizedir. Akıl onu ihata etmese bile İman onu kabule hazırdır. İmani kabulüne hiçbir engel yoktur. bu mesajı anlatabilsek ki bir de malumunuz şu anda Miraç Kandili olmadığı için ben girecek değilim ama Miraç Kandili ile ilgili bendenizin bir kısım tespitleri var. Efendimiz diyor ki gitmeden evvel göğsüm yarıldı, kalbim çıkarıldı, temizlendi, yerine kondu. Keşke tıp fakültesinde bunu inceletseydik önceden. Efendim, Allah-u Teala her yerde hazır nazır, Mekke'de konuşabilecekken Kudüs'e çağırdı, maddenin nakledileceğini gösterdi. Mescid-i Aksa'da konuşabilirdi, semalara çağırdı, uzay yolculuğuna işaret etti. Dönüp geldiğinde Beytül Makdis, Kudüs'teki Mescid-i Aksa'nın görüntüsünü önüne, gözünün önüne getirdi. Görüntü naklinin mümkün olacağını insanlara mesaj olarak verdirdi. Biz işte bunlarla bu geceleri ihya etsek. Kadir gecesinde niye Kadir gecesi olmuş? Kur'an-ı Kerim indiği için. Öyleyse bu Kur'an ne mesaj getirmiş? Allah-u Teala bu Kur'an'ı niçin göndermiş? Biz ne diyoruz? İnsan makinasının kullanma tarifnamesi olarak göndermiş. Onu anlatabilsek kandiller yerine oturacak. Peki Mevlid Kandili'ni de neyi anlatırsak Mevlid Kandili hedefine ulaşmış olacak? Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam kimdir? Niçin gönderilmiştir? Ne mesaj getirmiştir? Sünnetin dindeki yeri nedir?
Evet.
Bunları anlattığımız zaman Mevlid Kandili yerini bulacak, hedefine ulaşacak. Cenab-ı Allah Kur'an-ı Kerim'de قُلْ اِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللّٰهَ فَاتَّبِعُونِ يُحْبِبْكُمُ اللّٰهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللّٰهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ De ki ya Muhammed, eğer Allah'ı seviyorsanız bana uyun ki Allah da sizi sevsin.
Uymadan sevmek yok.
Peygamber'e uymadan Allah sevmez. Peygamber'e nasıl uyacağız kardeşim? Sahabe-i kiram, Allah onların hepsinden razı olsun, arkasında imam oluyor, cemaat oluyorlardı. Allahu Ekber deyince yatıyorlar, Allahu Ekber deyince kalkıp fiili uyuma imkanı buluyorlardı. Tabii onlar günlük hayatlarını da peygamberin sünnet-i seniyesine uygun hareket ettirerek manada da uygunluğu temin ediyorlardı. Bizim fiziki uygunluk yapmamız mümkün değil. Efendimiz irtihal etmiş, biz şu kadar sene sonra dünyaya gelmişiz. Peygamber'e tabi olmak nedir? Sünnet-i seniyeye tabi olmaktır. Öyleyse peygambersiz, sünnetsiz, hadis-i şerif, İslam düşünmek mümkün değildir. Bunun altını tekrar tekrar çiziyoruz. Efendim bir kısmı diyorlar ki Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam bir açıdan Allah'ın Resulü'ydü, devlet başkanıydı. Öbür taraftan bir ailenin reisi, çocuklarının babası, eşlerinin kocası. Bir de günlük hayatı vardı. Yerdi, içerdi, gezerdi, çarşıyı dolaşırdı. Evet, peygamberimizin bizim için emir buyurduğu, Allah'ın da kendisine emrederek bize şunları yapın, bunları yapmayın şeklindeki emirleri bizi bağlayıcıdır ama yemesi, içmesi, giymesi, gezmesi, dolaşması bizi bağlamaz. Ya çocuğuna bir şey söylediyse baba sıfatıyla söylemiştir, bizi bağlamaz gibi düşünceler ortaya atılıyor. Ve buna da örnekler verilmeye çalışıyor. Hani Bedir Harbi'nde Efendimiz Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam orduyu şuraya konuşlandıralım dedi. Sahabe-i kiram dedi ki hayır, şuraya konuşlandırırsak daha iyi olur. Efendimiz de onlara riayet etti. Efendim bak hani peygamber her şeyi bilirdi ya.
Evet.
Niye ordunun nereye konuşlanacağını bilemedi de isabetli hareket edemedi de sahabinin görüşüyle. Demek ki her davranışı bizi bağlamazmış diye bunu bir delil göstermeye çalışıyor. Biz de tam aksine burada bize bir mesaj var. Siz üst bir makamda olabilirsiniz. Sizin bulunduğunuz makamdan aşağıda olanların da fikirlerine değer verin. İstişare ile karar verin. İstişare ederseniz muvaffak olursunuz diye bize bu dersi vermek için böyle yaptı diyoruz. Uhud'da malumunuz şehir içeriden mi dışarıdan mı savunulsun? Efendimiz içeriden savunulsun kanaatindeydi. Sahabilerin bilhassa gençleri, yok dışarı çıkalım dedi. Hay hay dedi. Niçin önce dışarı içeriden savunalım dedi de sonra yine istişareye önem verdiğini göstermek için bunu bize yaptı. Sahabe-i kiramdan ismini şu anda hatırlayamadım bir hanımefendi, kocasıyla geçimsiz. Devam etmeyi istemiyor. Geliyor Efendimiz'e problemini anlatıyor. Efendimiz diyor ki kocanın yanına dön. Bu senin için daha iyidir. O sahabi kadın diyor ki ya Resulallah bu bir emir midir? Yoksa sizin şahsi görüşünüz müdür? Şahsi tavsiyeniz. Benim şahsi tavsiyem. Öyleyse beni bağışla, ben ondan ayrılmak istiyorum dedi. Bak gördün mü? Bazı yerlerde peygamber emrine itaat gerekmiyormuş. Hayır. Orada Efendimiz diyor ki, bir hukukun tespit ettiği şeyler var. Nedir o? Kişinin hürriyeti, şahsi kararını kendi verme. Bir de belli bir makamda bulunanın tavsiye hakkı var. Orada emrediyorum deseydi o sahabi gidecekti. Hayır emrediyorum demedi. Emrediyorum deseydi şahsi hürriyetine dokunmuş olacaktı.
Evet.
Kendi kendine karar verme yetkisini müdahale etmiş, ortadan kaldırmış olacaktı. Hayır tavsiye ediyorum diyerek bize diyor ki bir gün hakemlik konumunda kalırsanız illa hukuken çözme yolunu zorlamayın. Bazen de ara buluculuk durumuna girin ve problemi halledin. Ara buluculuğa girdiğinizde muhataplarınız sizin sözünüzü, hükmünüzü kabul etmek mecburiyetinde de değildir.
Değil. Evet.
Bunu kendilerine bilirim. Bütün samimiyetimle söylüyorum. Birçok problemlerin geldiğini daha önce zaten size de arz ettim. Programda da söyledim. Ticari, ortaklık, evlatlar arasında. Hakikaten bakıyorum ki hukuken içinden çıkılması mümkün değil. Diyor ki ben geldim dükkanı açtım. 3 sene sonra ikinci kardeşim geldi. 5 sene sonra 3. kardeşim geldi. Geldiklerinde sadece çay söyleyebiliyorlardı. Ortayı süpürebiliyorlardı. Ondan sonra müessesemiz gelişti. Şimdi şu kadar malımız oldu. Şimdi bölüşemiyoruz. E ben kardeşim hangi kardeş hangi gün geldi? Geldiğinde çay söylerken ona kaç lira haftalık verilmek gerekirdi? Biraz ilerleyince maaşı ne olacaktı? Bunların tespiti mümkün değil. Biz ne diyoruz? Diyoruz ki bak ben şimdi hakem olmaktan çıktım, ara bulucu konumundayım. Sen şunları ver, sen de şunları kabul et. Ufak tefek işlere de bakmayın. Kardeşler arasında taksimde çok milimetrik davranmak doğru değildir. Ama bu tavsiyemi kabul mecburiyetinde değilsiniz kardeşim. Hakemlikten çıktım, ara buluculuğa girdim diyorum. Ben samimiyetle söylüyorum, bu hadis-i şeriften istifade ettim.
Eyvallah.
Benzeri hadis-i şeriflerden istifade ettim. Ana konuya dönüyorum. Eğer biz kamil bir mümin olma yolunda ve iddiasındaysak, peygamberin bütün davranışları bizi bağlar arkadaş.
Evet.
2, bağlayıcı değil dediğimiz davranışlarına da riayet etsek, uysak, onun yaptığı gibi yapsak neyi kaybederiz? Yatarken nasıl yatmış? Ben de öyle yatsam ne olur?
Evet. Bu nefsine zor geldiği için mi bunu böyle yapıyor yoksa başka bir enaniyet?
Şimdi iki şey var Allah razı olsun. Biri nefsine zor geliyor. Geçen birisi dedi ki Efendimizin namaz kılarken torunlarının sırtına çıktığını duydum dedi efendim. Onlara müsamaha davranırdı, bazen secdeyi de uzatırdı onlar insin diye filan. Acaba peygamberimiz bunu nasıl başarıyordu diye dedi. Aklımdan geçiyordu. Namazı kılarken dedi, yalan olmasın 3 yaşında mı 2,5 yaşında mı kızım sırtıma çıktı dedi. Ayağa kalkacağım düşecek diye korktum. Şöyle bir yerinden tuttum dedi bir elimle dedi. Efendim ha peygamberin sünneti böyleymiş. Demek ki Efendimiz düşmemesi için de eline geleni gayreti gösterirmiş diye. Bizzat yaşayarak gördüm. Çok da heyecanlandım dedi. Şimdi onun yaptığı gibi bütün hayatımızda yapmaya gayret etsek bir şey kaybetmeyiz. Bir nefsani tembellik. 2 ana hedeflerden biri sünnetle İslam'ın arayışını ayırmak ya. Sünnet de beşeri bir kaynaktır. Haşa onlar öyle diyor. Biz ne diyoruz? Hayır. وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَى İn huve illa vahyun yuha. Allah vahyetmedikçe peygamber bir şey söylemez. Eğer de Allah vahyetmişse o kaynak ilahi kaynaktır. Bir de şu nokta, şu açıklığı getirmekte fayda görüyorum. Defalarca söylemeye çalıştık ki İslam dört katlı binanın ortak adıdır. Şeriat, tarikat, hakikat, marifet. Son üç kata tasavvuf diyoruz. Giriş kat, şeriat katı herkesin girmek mecburiyetinde olduğu, Müslüman olmak için dahil olmak mecburiyetinde olduğumuz kattır. Belki şeriat katındaki Efendimizin, efendim karpuzu nasıl yediğini öğrenip de illa onun gibi yemeye gayret etmeyebilir. Efendimizin çocuklarına olan davranışını bir baba davranışıydı, bizim için illa da bağlayıcı değil diye düşünmüş olabilir. Ama malumunuz ki şunu şöyle yapınız, bunu da böyle yapmayınız şeklindeki emirleri hep bütün Müslümanları bağlar. Fakat tarikat, hakikat, marifet katlarında olanlar bütün sünnet-i seniyyeleri en ince teferruatına veya detayına kadar farz mesabesinde görerek, bak farzdır demiyorum ben, millet yanlış anlamı, farz mesabesinde görerek riayet edecek ki kemale ersin. لَقَدْ كَانَ لَكُمْ ف۪ي رَسُولِ اللّٰهِ اُسْفَةٌ حَسَنَةٌ Peygamberde güzel örnekler var. Ayeti buraya işaret ediyor. Yani illa size verdiği emri değil, yaptıklarını da yapın ki güzele ulaşasınız. İyiye ulaşasınız.
Şimdi burada bir özür diliyorum.
Buyurun. Buyurun.
Yani peygamberi ilahlaştırmayın gibi bir söyleme diyorlar. Yani evet. Nasıl ilah, yani peygamberin söylediğini söyle yapmakla ilahlaştırmış mı oluruz?
Efendim. İşte o basit şey var ya hani, Allah'la peygamber arasına kimse, Allah'la kul arasına kimse giremez. Allah'la kul arasına kimse giremez. Ya aynı kişi hastalandığı zaman doktora gidiyor. Doktoru kendiyle Allah arasına sokuyor. Şifayı Allah verecek, ben niye doktora gideyim demiyor. Ki gitmesi lazım. İlacı da kullanması lazım. Efendim, dini bir konuda bir alime sıkıştığı zaman soruyu soruyor, fetvayı soruyor. Niye sen soruyorsun? Allah'tan öğren. Ya Allah'tan öğrenemeyeceğini biliyor. Efendim, peki tasavvuf yolunda ilerlemek istiyorum. Bir mürşidin elini tutmak lazım. Efendim, Allah'la kul arasına girilir mi? Kardeşim, Allah'la kul arasına yaptığın ibadetlerin bir kısmını da benim için yap diyen varsa onu sokma araya. Gel, Allah'ın rızasına nasıl gidilir, Allah rızası nasıl kazanılır, ben sana onu anlatayım diyorsa, o Allah'la kul arasına giriyor değil, yolu kısaltıyor demektir. Buradan hareketle sizin sorunuza dönmek istiyorum. Bir Müslüman, peygamberin bütün yaptıklarını harfiyen uygulasa, peygamberi çok çok çok çok çok fazla sevse, haşa onu ilahlaştırmış olmaz. İnsanlar aklını peynir ekmekle mi yedi ki peygamberi Allah'a eş koşsun?
Yani.
Böyle bir anormalliği hiçbir Müslüman yapmaz.
Efendim.
Şefaat ya Resulallah dedi. Bak işte şirk.
Yani.
Efendim, salatu selamı okudu hocaefendi camide. Ya Rabbi, Efendimizin mübarek ruhlarını meclisimizden haberdar eyle dedi. Ya şu kadar sene evvel vefat etmiş peygamberin ruhu meclisten buradan haberdar olur mu? İşte bu şirk. Bunlar şirk görme hastalığına düşünmüş, yakalanmış insanların abartısından başka bir şey değil.
Şirkolog.
Şirkolog diyelim. LTA uzmanları diyorum ben. Evet. Lafı tersinden anlama uzmanları. Ve bu endişeyi yok edecek, bana göre sıfırlayacak örneğimi tekrar vermek istiyorum. Siz bir insanın peygamberi çok sevdiği için onu Allah'a ortak koştuğunu mu zannediyorsunuz? Siz o kanaatta mısınız? Ben o kanaatta değilim. O çok sevdiğini söylediğiniz insanı Medine'ye götürün. Ravza-i Mutahara'ya ulaştırın. Deyin ki, şimdiye kadar bütün namazlarını Kabe'ye doğru kıldın. Biz de biliyoruz ki sen peygamberi çok seven birisin. Hatta abartılı muhabbetin var. Şöyle bir, evet, şu sabah, öğlen, ikindi, akşam veya yatsı namazlarından Birini sırtını Kabe'ye dön, peygambere doğru kıl. Kabul edecek bir Müslüman var mı? Hiç kimse kabul etmez. Der ki ya ben peygamberi severim ama namaz kılarken onun kabrine dönmem. Niye ben orayı misal veriyorum? Buradan biz durduğumuzda Medine'den peygamberin kabrinden Beytullah'a doğru dönüyor olmak o ayrı bir mesele. Mescid-i Nebevi'nin içine gir, kabrin bu tarafında olsan, kabre doğru dursan yine caizdir. Orada öyle duruyor, birçok insan öyle duruyor. Hayır, Mescid-i Nebevi'nin dışına çıkarıp sırtını Beytullah'a dön, yüzünü peygambere dönerek kıl de hiç kimse bunu kabul etmez. Bu açıkça gösteriyor ki bu milletin peygamberi sevenleri, peygamberi Allah'a eş filan koştukları yok arkadaş. Efendim oradan nereye gidiliyor işte? Kur'an'da ne varsa o bizi bağlar, Kur'an'da olmayan bizi bağlamaz. Arkadaş bu hemen peşinden de ben peygamberi çok severim ha.
Hadise karşı değilim.
Hadise karşı değilim. Sünnet-i seni. Ya kardeşim yaptığın o. Sen 50 kere böyle demekle olmaz. Efendim, Kur'an'da ne varsa, bu ne kadar abes bir iddia. Tekrar olacağı için dinleyenlerimizin bizi bağışlamasını istiyorum. Müslümanların çok önemli bir problemi olduğu için. Kur'an-ı Kerim'i açın bakalım namazın nasıl kılınacağını gösteren bir ayet var mı? Kur'an-ı Kerim'i açın bakalım zekatın hangi mallardan ne kadar verileceğini açıklayan bir ayet var mı? Kur'an-ı Kerim'i açın bakalım, tavafın, sayin, cemeratın, şeytan taşlamanın, Müzdelife vakfesinin nasıl yapılacağını gösteren bir ayet var mı? Kardeşim, Kur'an'da ne olursa bizi bağlar, biz onu alırız, Kur'an'da olmayan bizi almayız sözü, lüks bir fantaziden başka bir şey değil. Eğer bu sözün peşine düşersen ibadetleri bile yapamazsın. Efendim bir şeyi ancak Allah helal kılar, ancak Allah haram kılar. Bu laf da yersizdir, mesnetsizdir ve ilmi değildir. Şöyle bir şey olabilir mi? Allah-u Teala herhangi bir şeyi haram kılsın, peygamber de çıkıp onu helal kılsın. Yok böyle bir şey. Peygamberin yetkisi de yok, tatbikatta böyle bir örnek de yok. Allah-u Teala bir şeyi helal kılsın, sonra peygamber çıksın onu haram kılsın. Demin bu tersini verdiydik değil mi?
Evet.
Yani Allah'ın helal kıldığını peygamberin haram kılma, Allah'ın haram kıldığını peygamberin helal kılma yetkisi yok. Ya ne var? Allah-u Teala hüküm beyan etmemişse, o eğer kötü bir şeyse peygamberimizin haram kılma yetkisi var, iyi bir şeyse helal kılma yetkisi var. لِيُحِلَّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمَ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثِ Biz peygamberi iyi şeyleri ümmetine helal kılsın, kötü şeyleri de haram kılsın diye de görevlendirdik diyor Cenab-ı Allah.
Evet.
اَطِيعُ اللّٰهَ وَاَطِيعُ الرَّسُولِ Allah'a itaat ettiğiniz gibi peygambere de itaat edin. Ya peygambere nasıl itaat edeceğiz? Sünnet-i seniyyesini hemen Kur'an'ın yanına koyup, Kur'an'da bir hüküm yoksa peygamberin sünnetine başvuracağız.
Evet.
Onun örneklerini arz etmiştim. Kur'an-ı Kerim'de sadece şarabın haramlığı geçiyor. Rakıdır, viskidir, konyaktır her neyse diğerlerinin veya onun dışındaki içkilerin adı geçmiyor. Ama Efendimiz Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam ne buyurmuş? Kullu muskirin haramun. İnsana sarhoşluk veren her şey haramdır. Bitti. Haram kılan kim? Peygamber. Niçin? Kur'an-ı Kerim'de tafsilat geçmediği için Efendimiz ona izah getirmiş. İnsanlar sormuş, tamam sarhoş veren şey haramdır da biz sarhoş olmayacak kadar içersek helal olur mu? Çoğu haram olan şeyin azı da haramdır buyurarak az miktarda içilecek içki cinsinden olan şeylerin de Müslümana haram olduğunu Peygamberimiz ortaya koymuştur. Parantez iyi ki koymuş, Allah şefaatlerine nail eylesin. Aksi halde az ne kadar, çok ne kadar, Ahmet'e göre az şöyle, Mehmet'e göre az böyle, Ahmet bir bardakla sarhoş olmaz, Mehmet iki bardakla sarhoş olmaz. Ondan sonra da kendini bir anda içkinin, alkolün içinde bulur ve geriye de dönemezdi. Dönemeyen insanların sayısı çok olurdu. Efendimiz kapıyı kapatmış. Bu misali yine tekrarında olsa vereceğim. Cenab-ı Allah Kur'an-ı Kerim'de hurrimet aleykumul meytetu. Kesilmeden ölen hayvanın eti size haramdır buyuruyor. Peki balıkları kesiyor muyuz?
Evet.
Helal olması için her balığı boğazlıyor muyuz? Hayır. Balıklar olduğu gibi ölüyor ama biz yine yiyoruz. Neden yiyebiliyoruz? Efendimiz'e soruldu. Ya Resulallah, balıklar kendileri ölüyor. Cenab-ı Allah ölü hayvanın eti size haram kılındı dediğine göre bu balık da haram mı? Yok. Deniz temizdir, ölüsü de temizdir buyurdu Efendimiz. Helal oldu. Demek ki peygamberin hüküm koyma yetkisi vardır. Şunu söylemiyoruz biz. Allah hüküm koymuşsa onu bozma, onu değiştirme yetkisi var demiyoruz. Allah-u Teala'nın hüküm koymadığı yerde peygamberin hüküm koyma, sünnet-i seniyenin hüküm koyma.
Peygamber de zaten öyle bir şey yapmamıştır.
Yapmaz. Zaten... Niye yapsın da?
Evet.
Bir kere çeşitli ayetler var değil mi efendim? Eğer sen vazifeni yapmasaydın Allah sana da cezayı verirdi. Veya sadece bir amaya bile biraz değişik davrandığı için Allah'ın ikazı geldi. Cenab-ı Peygamber Allah'ın koyduğu hükmü değiştirmeye kalsa zaten vahiy gelecek, ayet gelecek. Ve onu düzeltecekti. Şimdi Allah'ı seviyorsanız bana uyun ki Allah da sizi sevsin ve günahlarınızı bağışlasın. Bir Müslüman için herhalde kazançların en büyüğü Allah'ın sevgisini kazanmak. Bir de ne? Günahlarının affedilmesi. Günahların affedilecek, Allah da seni sevecek. Allah Allah Allah. Bu neye bağlanıyor? Peygamber'e uymaya, sünnet-i seniyeye uymaya bağlanıyor. Öyleyse şu mübarek Mevlid Kandili münasebetiyle her birimiz kendimizi bir gözden geçirmeliyiz. Dünya insanlarını bendeniz şu kategorilere ayırarak sınıflandırmak istiyorum. Bir, Efendimizin ismini hiç duymamış olanlar. İki, Efendimizin ismini duymuş, peygamberliğini kabul etmiyor. Böyle bir kişi doğmuş, büyümüş, yaşamış ve vefat etmiş. Üç, peygamberliğini de kabul ediyor ama günlük hayatında yaşadığı hiçbir şey yok. Buraya bir parantez açayım. Dün sabah işittiğim bir fıkra gibi hayat hikayesi hoşuma gitti. Dinleyenlere de ulaştırmış olayım. Adamın birisi namaz kılmıyor ama ezan okununca hüngür hüngür de ağlıyormuş. Onun bu durumunu bilen arkadaşı demiş ki, ya kardeşim sen ezan okununca dayanamayıp ağlıyorsun, bak bu rolde değil, ben görüyorum. Fakat namazı kılmıyorsun, onu nasıl izah edersin, niye kılmıyorsun diye. Ben ezana dayanamıyorum ki, namaza nasıl dayanayım? Yok, bu bir nefis oyunudur.
Evet.
Dedik ki peygamberliğini kabul ediyor üçüncü grup ama hayatında, peygamberin hayatından hiçbir örnek yok. Onun yaptıklarını yapmayacak. Dördüncü grup hem peygamberin peygamberliğini kabul ediyor hem de sünnet-i seniyeyi yerine getiriyor. Beşinci grup sünnet-i seniyeyi yerine getirmekle kalmıyor. Peygamberini çok seviyor. Efendim nice Allah dostlar, hani sevmişlere misal veriyoruz ya. Hadi hocam.
Eyvallah.
Ol Resulü fahri alem rahmeten lil alemin. Bende metfundur deyu eflake fahreder zemin.
Evet.
Şu küçük dünya diyor, bütün gök cisimlerine karşı kafa tutuyor, iftihar ediyor. Ben sizden üstünüm çünkü Allah'ın Resulü bendedir diyor. Cenab-ı Allah ne demişti? وَمَا كَانَ اللّٰهُ يُعَذِّبَهُمْ وَاَنْتَ ف۪يهِمْ Sen onların içinde olduğun sürece Allah onlara azap etmeyecektir. Bunu diyordu ki, bu ayeti bir sahabi olarak anlıyoruz. Peygamberimiz onların içinde oldu. İkinci, bugün yaşayan Müslümanın da kalbinde Allah Resulü'nün muhabbeti varsa Allah'ın izniyle o kula azap olunmaz diyoruz. Onun için muhabbet çok önemli. Peygamberi sevmek çok önemli. Efendim, altıncı grup var ki sadece sevmekle kalmamış. Fenafir Rasul dediğimiz peygamber sevgisinde kendisini eritmiş, yok etmiş. Şu arz edeceğim örnek altıya da değil de beşinci kategoriye örnek olabilir. Ali Rıza Saman, Allah rahmet eylesin, İmam Hatip hocalarından bir hocaydı. Diyor ki, seni sevmek ne saadet beşere. Sana aşık olanın hakine yeksan olurum. O kadar büyüksün ki ya Muhammed, senin namını ben ne zaman akla getirsem hemen insan olur. Diyor ki, seni sevmek çok büyük bir rütbe, ben oraya çıkamam da. Seni sevenin bile ayağının tozu olsam o da bana yeter. O kopyayı nereden çekmiş? Mevlana'dan. Men bende-i Kur'anem, eğer candarem, men haki rahi Muhammed muhtarem. Bu canım vücudumda olduğu sürece ben Kur'an'ın kölesi, Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın da ayağının tozuyum diyor. Ali Rıza Saman Hoca Mevlana'yı kendinden yüksekte görüyor, tamam. Diyor ki, o senin ayağının tozu olabilir. Ben o şerefe bile varamam. Sana aşık olan birinin ayağının tozu olmak da bana yeter. Ya Muhammed, o kadar büyüksün ki senin adını ne zaman akla getirsem hemen insan oluyorum.
Evet.
Unutunca insanlıktan çıkıyorum. Kardeşim, bu muhabbete saygı duyulur ya. Evet. Haşa, şirktir küfür diye engellenmeye kalkılmaz. Bu memlekette peygamberini tanımayan, sünnet-i seniye nedir bilmeyen, peygamber kimdir, ne değil, nedir, ne zaman yaşamış, ne kadar yaşamış, hangi savaşlara iştirak etmiş, bunları bilmeyen insanlara, ya sen nasıl Müslümansın, peygamberin hakkında hiçbir şey bilmiyorsun, sen bil, peygamberini de sevmeye çalış diye teşvik etme yerine, sen niye peygamberi bu kadar seviyorsun, peygamberi niye abartıyorsun, değil mi? Hep o kutlu doğum haftalarında veya şeyde, bu mevlid kandillerinde, Efendimiz bir sahabiye demiş ki, benim karşımda niye titriyorsun, korkuyorsun, ben kuru ekmek yiyen bir kadının oğluyum. Yani işi basite indirme. Hayır, Müslümanın, bilhassa hocanın görevi bu değil arkadaş. Peygamber sevgisini artırma. Biraz evvel altı kategori çizdik ya Hadi Hocam. Bu mevlid kandilinde Allah Resulü'nün ismini duymayanlara onun ismini duyursak. İsmini duymuş da peygamberliğini kabul etmiyor. Kardeşim, o aynı zamanda peygamberdir. Gel iman et de kurtul ya. Şimdiye kadar kafir yaşadığında eline ne geçti? Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam Allah'ın Resulüdür deyince ne kaybedeceksin? Gel onun peygamberliğine inan. Peygamberliğine inanıp da hayatında hiç ibadet olmayana, ya peygamberliğine inanıyorsun, o sana bir mesaj getirmiş. Allah'tan getirmiş, Allah'ın elçisi diyoruz. Gel onun getirdiği mesajı hayatına uygula diye, onu bir adım yukarıya çıkmaya tavsiye etsek. İbadetleri uygulayana muhabbet ilave et desek. Muhabbeti olana fenafir rasul olan büyükler varmış kardeşim. Gel sen de öyle ol. Beraber öyle olalım diye. Bir gayretin, bir terakkinin, bir üst makama çıkmanın gayretine girersek mevlid kandilini o zaman yaşamış oluruz. Evet. Ben bu mevlid kandilinin de Ümmet-i Muhammed'e, memleketimize, milletimize hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum. Dinleyen dinlemeyen bütün kardeşlerimizi sıhhat ve afiyetle daha nice mevlid kandillerine ulaşmaya Cenab-ı Allah'ın muvaffak kılmasını niyaz ediyorum.
Allah razı olsun hocam. Biz de aynı dileklerimizle değerli dinleyenlerimizin idrak edeceğimiz mevlid kandilini tebrik ediyoruz ve onları Allah'a emanet ediyoruz efendim. Hayırlı günler.